Üçüncü ayrım, sayfa 29, Carol gömülmeden, Josh Malerman. Carol düşüyordu, düşüyordu, düşüyordu. Ama ne kadarını anlattı? Sorun Dwight'ın seçtiği kelimeler değil, üslubuydu. Farhan'ın arzu ettiğinden daha fazlasını bildiğinden korkuyormuş gibi çıkan ses tonuydu. Carol şayet hareket edebiliyor olsaydı başını iki yana sallardı. Konuşabiliyor olsaydı anlat ona Dwight, ona hayatta olduğumu söyle diye bağırırdı. Ama ne dudakları aralandı ne de yardım isteyebildi.
O dedi ki, dedi ki...
Söylesene. Carol düşerken sanki soğuk bir bölgeden komanın daha önce hiç geçmediği bir yerinden geçiyormuş gibi hissetti. Korku uğultu kasabasının yabancısı değildi. Yolun gezginlerinden biri değildi ama Carol'un o anda hissettiği korku ezip geçiciydi.
Kendini tuhaf hissettiğini söyledi Bay Evers deyiverdi Ferah.
Sesindeki korku komada iyiden iyiye güçlenmiş haliyle sağır ediciydi.
Bir dalganın yaklaştığından bahsetti. O...
Ona öyle mi dedi?
Neye öyle mi dedi?
Dalga kızım, tam olarak bu kelimeyi mi kullandı?
Carol komanın rüzgarlarının, Hattie'nin kulağının dibinde hışırdattığı kağıtların arasından konuşulanları duymaya çalıştı.
O kelimeyi kullandı, evet benimle konuşmak istediğini söyledi. Bay Evers, o gerçekten öldü mü?
Hırıltılı, soluk, uğultu kasabasının ciğerlerini doldurdu. Evet, öldü. Ciğerler boşaldı. Sanki Carol daha hızlı düşüyormuş gibi rüzgarın sesi yükseldi. Bildiğin her şeyi bana anlatman çok önemli Farah.
Dwight'ın sesi birkaç dakika öncesine kıyasla çok daha derin ve sakin çıkıyordu.
Carol bu ses tonuyla konuşurken Dwight'ın yüzünün büründüğü ifadeyi gözünün önüne getirebiliyordu. Bu Dwight'ın kendinden daha zeki olduğunu düşündüğü birinin ağzından laf alabileceğine inandığında takındığı tavırdı. Fakat Ferah yanıt vermedi. Yatak odası sessizdi. Carol duymaya çalıştı.
Ferah dedi Dwight. Bir güm sesi yere ağır bir şey çarpmış olmalıydı.
Derken neyse ki komadayken arada sırada başına gelen bir şey oldu ve çevresindeki insanların dudaklarından dökülen sözcükler düşerek uzaklaştığı dünyada olanları Carol için açığa kavuşturdu.
Bayıldı dedi Dwight yüksek sesle, gözlerine inanamadığı ortadaydı. Hizmetçi bayıldı.
Dwight yakınında yüksek sesle soluk alıp vermeye başlayınca Carol adamın ağlayacağını sandı. Fakat gürültülü soluklarının düzenli ritmi ağlamak yerine güç harcadığını düşünmesine neden oldu. Bir kez daha Carol'u taşıyordu.
Carol birkaç adımda bir adamın şık ayakkabılarının sert zeminde çıkardığı takırtıları duydu. Yine zemin kata dönmüşlerdi. Mutfaktaki yankıyı başka bir şeyle karıştırmak mümkün değildi.
Dwight homurdandı ve Carol bir kapının açıldığını işitti ama hala duyduklarını inkar etmeye çalışıyordu. Doğru olduğunu bildiği şeyi. Dwight onu kilere götürüyordu. Carol artık kilerin kokusunu alabiliyordu. Dwight daha merdiveni yarılamadan Carol'ı mezar misali sarıp sarmalayan havasızlığın ve depolanmış kök sebzelerin keskin kokusunu... Dwight'ın içine sığamadığı takım elbiseleri, albenisini yitirmiş giysileri, yoldaki seyahatleri sırasında kullandıkları valizleri, istiflemek için kullandıkları kilerdeki toz kokusunu.
İmdat! Bu beklenmedik kelimenin telaşlı bir yanı vardı fakat Carol onu seslendiremedi.
Beni saklıyor diye düşündü Carol, o günün erken saatlerindeki tartışmalarını anımsayarak.
Acaba Dwight Carol'ın kendini sağlama alma arzusuna abartılı bir tepki veriyor olabilir miydi?
Seni iyiliğin için sakladığını hiç sanmıyorum meleğim.
John'un uğultu kasabasındaki sesi bence kendi çıkarını gözetiyor.
Dwight'ın ayak sesleri değişti. Kiler'in beton kaplı sert zemininden sığınağın çakıl taşlı zeminine geçmişti.
Bir kasırga yolu kasıp kavuracak olur da o ve Dwight aşağıda yemek zorunda kalırlar diye kendi isteği de yaptırdı ve morglardakini anımsatan tablonun orada olduğunu biliyordu. Dwight'ın soluklarının ritmi değişti. Artık yoğun çaba sarf eden insanlara özgü homurtular çıkarmıyor, görevini başarıyla tamamlamış birinin edasıyla uzun uzun nefes alıp veriyordu. Carol artık tablonun üzerinde yatmakta olduğunun farkındaydı. Ama yine de hala düşüyordu. Hırıltılı soluklar devam ediyordu. ''Sakın uyanma hayatım'' dedi Dwight. Sesi sağduyudan yoksundu. ''Başka birinin gölgesinde yaşamanın nedenli karanlık olduğuna dair hiçbir fikrin yok.'' Carol anlamaya çalıştı, azmetmeyi denedi ama zihninden uzaklaşmayı reddeden o düşünce kabul edemeyeceği kadar korkunçtu. ''Bu halde kalmanı istiyor.''
''Ve bir erkeğin karısının gölgesinde kalarak görünmez olması.'' ''Ah Carol, sakın uyanma, bu zaferi elimden alma.''
Düşüyordu, düşüyordu, düşüyordu derken Carol adamın sığınaktan uzaklaşan ayak seslerini ve mutfağa çıkan basamakların gıcırtısını duydu. Ayak sesleri koridoru takip ederek antreye ulaştı, sokak kapısı açılıp kapandı. Evin ön tarafından atların hummalı nal sesleri yükseldi. Dwight.
At arabasının sesi adeta buharlaşarak Carol'ın yalnızca hayal edebileceği geceye karıştı.
''Bu halde kalmanı istiyor.''
Fakat Carol'ın başka bir soru sormasına ya da üzerine çöken dehşeti anlamlandırmaya çalışmasına fırsat vermeden kilerin kapısı bir kez daha savrularak açıldı.
Carol rüzgarların ötesindeki seslere kulak verdi. Bir kez daha gıcırdayan basamaklardan ayak sesleri geliyordu. Yoksa her şeyi yanlış mı anlamıştı? Dwight hala burada mıydı? Taş zeminde çıplak ayak sesleri ve yaklaşmakta olan birinin telaşlı adımları. Belki de bir hırsız. Yolda kol gezen çok sayıdaki korkunç adamdan biri. Evi gözetleyen, at arabasının oradan ayrılmasını bekleyen biri.
Çıplak ayaklar sığınağa ulaşıp içeri girdiği sırada yolda gördüğü onlarca, yüzlerce kaba surat tek bir simaya dönüştü. Bu 20 yıldır tanıdığı bir maskeydi. Yüz hatları henüz bir kanun kaçağının hayatıyla törpülenmemiş, adı henüz efsaneleşmemişti. James Moxie. Yavaşlamış kalbinin tek bir atışı süresince Moxie'nin odaya gelip onu oradan çıkararak Dwight'ın kalkıştığı şeye son verdiğini hayal etti.
Dwight bu halde kalmanı istiyor.
Ama bu doğru olabilir miydi?
Carol...
Ferhan'ın kulağının dibinde attığı acı çığlık, uğultu kasabasında bir altın kartalın cırtlak ötüşü gibi yankılandı.
''Carol, sen...''
Ferhan tekrar hıçkırıklara boğuldu. Komada şiddetli bir yağmur başladı. Ve Carol, Ferhan'ın düşen gözyaşlarının patırtıları eşliğinde bulabildiği tek açıklamaya, Dwight'ın nereye gittiği sorusunun yanıtına direnmek için elinden geleni yaptı.
Dwight öldüğünü söylemişti. Dwight at arabasına atlayıp bir yere gitmişti.
Aklından bile geçirme, sakın onu aklından bile geçirme. Ama ona ket vurmak için geç kalmıştı ve zihnini işgal ettiğinde ne bir eksiği vardı ne de bir fazlası. Cenaze evine gitti. İmdat!
Ama kimse Harovski bir kilerin sığınağından yükselen sessiz bir yakarışı duyacak değildi.
Yanı başında ağıtlar yakan kız bile. Bir keresinde Hattie atölyede ahşap panelleri çekişle döverken en büyük korkum da bu demişti 9 yaşındaki Carol'a. Kızımın diri diri gömülmesi.
Ama Carol gömülmemişti, düşüyordu, düşüyordu, düşüyordu. Ve ona eşlik eden sesler yalnızca anılarına aitti. Cenaze evi müdürüne hayatta olduğunu söyleyecek sesi yoktu. Kürekle üzerine toprak atacak mezar kazıcıları durduracak elleri yoktu. Kısa süre sonra yüzleşmek zorunda kalacağı tabutun kapağını kaldıracak parmakları yoktu. Ve o kapak yakında üzerine kapanacaktı.
''Kes şunu!''
Carol kendini azarladı. ''Korkuyorsun hepsi bu. Onu yanlış duydun.''
Ama daha önce uğultu kasabasında herhangi bir şeyi yanlış duyduğu olmamıştı. Esasında durum tam tersiydi. Hatırlayabildiği kadarıyla düşerken duyduğu şeyler kelimelerin doğruluğunun bile ötesindeydi. Bir de o sözcüklerin ait olduğu kişinin doğruluğu vardı. Dwight neye kalkışmıştı?
''Ah Carol!'' diye feryat etti Farah aniden. Sesi ölüm perilerinin çığlıklarını andırıyordu. ''Canlı gibi görünüyorsun.''
Gece yarısı cenaze hazırlıkları. Dwight kratları Harrow'un merkezine doğru detledi. Güney sınırına doğru uzanan yolu yarıladığı sırada Şerif Opal'in karakolunun önünden geçti. Dışarıda kimsecikler yoktu. Carol'ın homoseksüel arkadaşının ölümü kasabanın tepeden tırnağa ürpermesine neden olmuş gibiydi ve Dwight o ürpertinin akşamın erken saatlerine özgü, serin havaya hala tutulmakta olduğunu hissedebiliyordu. Bu onu huzursuz ediyordu. Bobby asla bir tehdit değildi, hiçbir zaman da olmamıştı. Kadınlar Bobby'nin ilgi alanına girmediğinden Dwight karısıyla verandada ya da salonda zaman geçirmesine veya uzun yürüyüşlere çıkmalarına, konuşmalarına ses etmemişti. Haliyle Carol'ın John Bowie'ye rahatsızlığından bahsetmeyi önermesi kaçınılmaz olmuştu ve Dwight'ın aklına gelen hiçbir şey Carol'ın önerisini çürütmeye yetmemişti. Bir cinayeti tasarlamak çok hassas bir işti ve insan neyi açık edeceğine dikkat etmeliydi ve tabii neyi gizleyeceğine de. Bobby'nin ölümü de kaçınılmazdı diye düşündü Dwight. Kimin ansızın illetin pençesine düşeceğini öngörmek elbette mümkün değildi. Ama yine de Bobby'nin yaşam tarzının içip içip tepinir, hiç durmadan flört edip çene çalar ve asıl önemlisi zihni ve dünya görüşü sayesinde çoğu insanın katlanmak zorunda olduğu ritüellerden paçayı sıyıracağına inanırdı. Sonu olacağı ortadaydı ve Dwight daha onunla tanıştığı gün notunu vermişti. Belki de her şeye rağmen John bir tehditti. Düşünsel bir tehdit, ruhani bir rakip. Dwight'tan daha eğlenceli biri. Ama Dwight bunu kabullenecek değildi. ''Lafa et!'' diye bağırdı ve Dwight dizginleri şaklatırken kratları Harrow'un içinden geçirerek kararan gökyüzünün altında her daim akıntıya kapılmış buz parçaları gibi görünen ve göz alabildiğine uzanan buğday tarlalarına doğru döndü. Lafayette burada yolun başlangıcına delalet eden koyu renkli söğütlerin çizdiği sınırda yaşıyordu. Dwight düşündü ve prova etti. Prova etti ve düşündü. Kendini cenaze evi müdürü Robert Manders'ın önünde dikilirken hayal etti. Manders dedi titrek bir sesle. O öldü. Ama bu düzmece sözcükler dudaklarından dökülürken zihni şu anda bulunduğu yere gelmesine vesile olan inanılmaz olaylar silsilesine odaklanmış haldeydi. İllet Bobby'yi parça parça ele geçirmişti. Hep böyle olurdu. Hastalığın ilerleyişi böyleydi. Ve Bobby'nin vadesinin er ya da geç dolmasıyla Carol'ın rahatsızlığından haberdar olan kimsenin kalmayacağını bilmek, Dwight'a adımlarını planlayabilmesi için bolca zaman kazandırmıştı. Ama Carol'ın Bobby'nin gömüldüğü günün gecesinde komaya girmesine ne demeliydi? Esasında Dwight bunun tamamen şans eseri olmadığını biliyordu. Carol hayatın omuzlarına bindirdiği stresle komaları arasındaki ilişkiyi kabul etmeyecek kadar inatçıydı. Dwight yaklaşık 5 senedir bu tür şeylerin kaydını tutuyordu. Hatta bunu gündeme bile getirdiği olmuştu. Ama Carol iddialarını yatsımış, Hattie tespit etmediyse o tür bir bağlantının var olamayacağı konusunda ısrarcı davranmıştı. Ama vardı işte. Carol, Hattie'nin öldüğü gecede komaya girmişti. Duygusal baskı neredeyse her defasında Carol'ı oraya, uğultu kasabasına gönderiyordu. Carol'ın komalarına verdiği şu çocukça at. Dwight'ın Lafayette'in kulübesine varmasına daha 1,5 kilometre vardı. Ana gelir kaynağı medeni insanlarla pek de medeni olmayan canavarları buluşturmak olan armut kafalı, at kuyruklu, buruşuk suratlı cadı aslında bir yol bekçisiydi. Carol ondan hiç hoşlanmazdı. Dwight da şahsen ondan hoşlanıp hoşlanmadığından emin değildi. Fakat şimdi Carol'ın serveti söz konusuydu ve Lafayette böyle bir meblağla ne yapılacağını çoğu insandan daha iyi bilirdi.
Manders, dedi Dwight, sesinin tınısını hafifçe değiştirerek, artık birazcık daha kederliydi. O öldü.
John Bowie, Carol'ın rahatsızlığını bilen tek kişi değildi. Fakat Carol'ın Lafayette'den haberdar olmasına kesinlikle gerek yoktu. Dwight heyecana kapılarak gülmek istedi ama yapamadı. Kutlamaya girişmeden önce halletmesi gereken işler vardı. Öncelikle Lafayette'le kısa bir görüşme yapmalıydı. Hemen ardından sırada Manders'la cenaze hazırlıkları vardı.
Peki ya şu kız, Ferah ne olacaktı? Ne kadarını biliyordu?
Dwight kızı misafir odasına taşımış ve nazikçe şiltinin üzerine yatırmıştı. Oyunun bu aşamasında en iyisi bir beyefendi gibi görünmesiydi. Ya dışarıdayken uyanırsa? Kilere bakmak aklına gelmezdi. Hanımının ana yatak odasında olmadığını görecek ve panik içinde kasabaya koşarak hanımının öldüğünü duyuracaktı. Bunlar Dwight'ın işine gelen şeylerdi.
Manders, o öldü.
Ama şimdi Dwight'ın sesinde kederden eser yoktu. Gölgelerin içinde yapayalnız bir hayat süren Lafayette'in kulübesinin yegane ışığı, Ağustos böceği misali yanarken içinde yükselen coşkudan ötürü gözlerinden yaş geldi.
Gerçekten de cadı gibi yaşıyor diye düşündü Dwight.
At arabasını sundurmadan 6 metre kadar uzağa bıraktı ve çabucak arabadan indi. Sanki ölümle hiçbir ilgisi olmayan bir yaz gecesiymiş gibi Lafayette'in kapısı açıktı. Sanki cinayetle hiçbir ilgisi olmayan öylesine bir geceymiş gibi.
Evers!
Lafayette'in kırış kırış suratı penceredeydi. Dwight açık kapıyla arasında birkaç santim kalana dek onu görmemişti.
Komaya girdi.
Lafayette şaşırmış gibi görünmüyordu. Hatta Dwight'ı duymuşa bile benzemiyordu. Dwight bunun yol bekçisinin yaptığı işte iyi olmasının nedenlerinden biri olduğunu düşündü.
İçeri gel.
Dwight kulübenin eşiğini aşarken Carol'ın evlerinin arka kapısının eşiğine yığılışını anımsadı. Dwight içerideki küçük ahşap masaya ulaşana dek Lafayette çoktan yerine kurulmuştu.
İşte başlıyoruz, dedi Lafayette.
Manders, dedi Dwight başıyla onaylayarak, bu gece.
Lafayette hayır dercesine açtığı tombul avucunu Dwight'a doğrulttu. Kadının gözleri mum ışığında parlıyordu.
Çok acelici davranıyorsun. Yarın yap.
Hemen şimdi gömülmesini istiyorum.
Lafayette bir kahkaha attı ve o kahkahayla Dwight kadını sanki ilk defa görüyormuş gibi hissetti. Gerçekte kim olduğunu bu tıpkı bir kulübün gerçek yüzünü ortaya kabul edildikten sonra görmeye benziyordu.
Onu bu gece gömecek değil Dwight, buna bel bağlayamazsın.
Plana sadık kalalım.
Plan mı? Carol komaya girdi, onu gömeceğiz, plan buydu.
Lafayette omzunun üstünden açık kapıdan dışarı baktı.
At arabasında mı?
Kadının sesinde tedirgin edici, şehvet dolu bir merak vardı. Bu Dwight'ın midesini alt üst etti.
Şu anda evde. Şerif Opal soracak olursa diye onu ait olduğu yere bıraktım.
Lafayette duygusuz gözlerini Dwight'a çevirdi.
Yani sen Manders'in yanındayken uyanır ve dışarı çıkar. Belki o da Manders'a gider ve seni aptal durumuna düşürür ha?
Hayır, bu gece uyanmayacak. Hiç böylesine erken uyandığı olmadı.
En kısası ne kadar sürdü?
2 gün. Evlendiğimizden beri. Gözetimim altına girdiğinden beri.
Ya ondan önce?
2 gün diye bağırdı Dwight.
Bu durumda bile Lafayette tahammülsüzlük ya da öfke emaresi göstermedi.
O halde neden acele ediyorsun?
Dwight konuşmak için ağzını açtı, kapattı, tekrar açtı.
Hemen şimdi gömülmesini istiyorum.
Lafayette zarafetten yoksun ellerini hatırı sayılır göbeğine koydu. Fenerin düşürdüğü gölgeler yüzünden at kuyruğu bir kırbacı andırıyordu.
Manders'a matemdenmiş gibi gelecek, dedi Dwight.
Ki zaten öyle.
Haklısın öyle.
Lafayette durumu değerlendiriyor gibi görünüyordu.
Öldüğünü bilen kimse var mı?
Evet.
Lafayette başını hafifçe yana yatırdı.
Kim?
Farah Darrow, hizmetçimiz.
Carol kızın ayaklarının dibine yığıldı.
Öldür onu dedi Lafayette tereddüt etmeden.
Hayır.
Nedenmiş?
Geride cinayeti akla getirebilecek hiçbir iz bırakmak istemiyorum.
Haklısın dedi Lafayette ardından geğirdi. Onu öldürmek şüpheleri üzerine çekmekten başka işe yaramazdı. Ama yine de Carol'ı boğman gerektiğini düşünüyorum.
Yapmayacağım.
Ben yapabilirim.
Dwight bir öfke dalgasının yükseldiğini hissetti. Bunun sebebi ise Lafayette'in karısını öldürmeyi teklif etmesi değil, onu adeta iğdiş etmesiydi. Oysa gömerek arkasında bırakmaya çalıştığı şey de tam olarak bu değil miydi?
İşe yarayabilir dedi Lafayette aniden konuştukları konuyu kesip öncekine dönerek. Manders'a bu gece gitmek işe yarayabilir fakat ünlüler gibi ahkam kesmelisin.
Ünlüler gibi mi?
Karın özel bir tören isterdi. En nihayetinde tapılırcasına seviniyordu ve muhtemelen ona en uygunu gizlice yapılacak bir törendi. Bu tören onunla ilgili olmalı Dwight, seninle ilgili değil.
Evet, onunla ilgili.
Göster bana.
Dwight pek çok kez Lafayette'in önünde prova yapmıştı ama artık yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğinden Carol'ı toprağın altına postalama zorunluluğu muazzam bir hal almıştı. Lafayette'in kulübesinin bir yerinden bir saatin ilk tiktakları duyuluyordu.
Şimdi Manders'a gideceğim ve...
Lafayette elini kaldırdı. Ne demek istediği ortadaydı. Böylece Dwight Robert Manders'a söyleyeceği cümleleri tekrarladı. O konuşurken Lafayette küçük masanın başındaki yerinden kalkmış, fener ışığında kemik beyazı görünen gözleriyle Dwight'i izleyerek adamın dudaklarından dökülen her sözcüğü düzeltmiş, onu yönlendirmiş, hatta ceketinin yakasına yapışarak adamı sarsmış, tokatlamış ve saçlarını bozmuştu.
''Kaybedecek çok şeyimiz var.'' dedi Lafayette. ''Ve o sırada yanında olmayacağım. Duruma uygun görünmen gerek Dwight. Rolünü benimsemelisin.''
Dwight söyleyeceği cümleleri ve bürüneceği ruh hallerini bir kez daha sıraladı.
''Hayır.'' dedi Lafayette ve yine hayır. Baştan başla.
''Manders.''
''Hayır.''
''Manders.''
''Hayır.''
Sesleri yankılarının yankıları halini alırken bu şekilde saatlerce devam ettiler. Dwight provasını yaparken Lafayette kulübede volta atıyordu. Derken Lafayette hiçbir ipucu vermeden artık hazır olduğunu düşündüğünü söyledi ve Dwight daha önce hiç tanımadığı türden bir endişe seline kapıldığını hissetti.
''Sabahını geldi.'' dedi Lafayette.
Sesi yağlanmamış teneke bir menteşeninkine benziyordu.
''Dwight Evers'in acılı ve kederli bir dul olarak dünyanın karşısına çıkmasının zamanı geldi.''
Ama telaşlı adımlarla Lafayette'in kulübesinden çıkarken tepedeki aya bakıp içeride sandığından, istediğinden daha uzun zaman geçirdiğini fark ettiği sırada yol bekçisi son bir kez arkasından seslendi.
''Cehennemdeki cennet aşkına Evers, biraz daha az güvenli yürü ve ağla.''
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 40.